Ayrım 2.
Ve keza bağımlı yönetilen toplumsal sınıf gruplarla siyasi üst yapı arasındaki ilişkiler de değişme halinde olabilir. İleriki bölümlerde tartışılacak gibi 1980'li yılların Türkiye'si bu bakımdan devlet sınıf ilişkilerinin ilginç dönüşümler içerdiği bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Böylesine geniş gündemli bir inceleme için kuramsal hareket noktalarına sahip miyiz? Bu bağlamda da tarihsel maddeciliğin iyi bilinen bir tezinin en yararlı hareket noktasını sağladığını düşünüyorum. Buna göre toplumsal kuruluşların normal evrimleri içinde ekonomik bakımdan egemen olan sınıf, yani artığa el koyan başlıca sınıf, devleti de kontrol eder. Egemen sınıfın alt gruplar arasında değişen güç dengeleri siyasal iktidarın biçimini ve içeriğini belirler ve bu sorun sınıf içi çatışma, pazarlık ve uzlaşmaların alanını oluşturur. Artığa el koyan farklı sınıflar arasında devletin kontrolü için koalisyonlar da oluşabilir. Ancak bu tür uzlaşmalar istikrarsız ve geçici durumlardır. Aynı tezin daha geliştirilmiş bir biçimi belli anlar için devletin göreli özerkliği olgusunu vurgular. Devlet katında ekonomik bakımdan egemen olan sınıflardan bağımsız, göreli olarak geniş bir hareket alanının varlığı anlamına gelen bu özerkliğin kapsamı, büyük toplumsal krizlerde veya bir üretim biçiminden diğerine geçiş dönemlerinde genişleyecektir. İstisnai dönemlerde genişleyen ancak daima belli ölçülerde var olan bu göreli özerklik olgusu, kimi gözlemciler tarafından çok kaba ve adeta totolojik bir genelleme yapılmasına yol açacaktır. Madem ki devlet maaşlı bir memurlar takımı tarafından yönetilmektedir ve madem ki bu bürokrasi tüm toplumu etkileyen kararları adeta kendi başına alabilmektedir, o halde sadece devleti değil, tüm toplumu da yöneten sınıf devlet memurlarıdır. Kamu yönetimi ile yöneten sınıf kavramlarını karıştıran bu yanılgı, güçlü ve otoriter bir devlet geneliğinden gelen ülkelerin düşünürler arasında yaygındır. Türkiye'yi inceleyen toplumsal bilimcilerde bu görüşe bu kadar sık rastlamamız bu nedenle şaşırtıcı değil. Bu yorum bir kere devlet memurlarını veya bürokrasiyi bir toplumsal sınıf olarak anladığı için ve yukarıda tartıştığım nedenlerle yanıltıcıdır. İkinci olarak aynı yorum yüzyıllar süren Osmanlı tarihi ve Cumhuriyet dönemi arasında herhangi bir ayrım yapmadığı ve bu uzun tarih dilimi içinde devlet mekanizmasını yönetenleri niteliksel bir dönüşüm saptamadan ele aldığı için de kabul edilemez. Son zamanlarda kazandığı liberal sol kılıfı içinde bu yaklaşım, Osmanlı Türkiye toplumunun geçmiş yüzyılını burjuvazi ile bürokrasi arasında sürdürülen bir sınıf mücadelesi olarak görür. Bu mücadele iniş ve çıkışları göstermiş, hatta bu iki sınıf arasında işbirliği ve koalisyon aşamalarından geçmiş olsa da esas olarak devleti ve ekonomiyi kim kontrol edecek sorusu etrafında düğümlenir ve istikrarsız bir denge halinde sürer gider. Ekonomide burjuvazinin egemenliği, bürokrasinin bir türlü giderilemeyen iktisadi varlığı yani devletçilik yüzünden tam olarak gerçekleşemez. Devlette ise bürokrasinin egemenliği vardır ve bürokrasi bu egemenliği burjuvazinin taleplerine karşı korumak çabası vermektedir. Tarih böyle yorumlanınca 1908-1923 yılları içinde Osmanlı yönetici sınıfının devlet üzerindeki kontrolünün son bulması ve devletin Jön Türkler ve Kemalistler tarafından fethedilmesi devrimci sıçrayışlar veya tarihsel kopuşlar olarak görülemez. Aksine bu dönüşümler geleneksel yönetici sınıfın farklı klikleri arasındaki siyasi mücadelenin yansımalarıdır. Ve bu özellikleriyle dönemin ana sınıf mücadelesini oluşturan bürokrasi-burjuvazi çatışmasının yanında ikincil görülmelidir. Bu okul burjuvazinin göreli durumunun zaman içinde güçlendiğini kabul eder. Ancak yine de 20. yüzyılın sonuna yaklaşırken dahi sonuç kesinleşmemiştir. Burjuvazinin ilerlediği dönemleri hemen hemen istisnasız olarak bürokrasinin rövanş dönemleri izler. 1960, 1971 ve 1980 askeri darbeleri bu nitelikte bürokratik askeri rövanş hareketleri olarak görülür. Liberal sol söylemi biraz farklı bir terminoloji içinde özetlersek, 20. yüzyıl Türkiye tarihi devlet ve sivil toplum arasında süregelen ancak bir rakkası andıran dinamikleri nedeniyle bir türlü sonuçlanamayan mücadelenin tarihidir. Bu yorum politika pratiğine dönüştüğünde Türkiye toplumunun emekçi sınıflarına öncülüğü daima burjuvazide kalmış bulunan sivil toplumdan yana güçleri destekleme görevi düşecektir. Ve bu sınıflarla burjuvazi arasındaki çelişkiler ikincil ve arka planda görülmelidir. Sivil toplumcu düşünürlerin en aşırıları 12 Eylül rejimini bürokrasinin sivil topluma karşı etkili bir galebesi olarak görürler. Bunlar burjuvazinin ANAP ve Özal etrafında kümelenmesiyle 1984'te gerçekleşen ittifakı bürokratik otoriter devletçiliğe karşı sivil toplumun bir mücadelesi olarak yakın zamana kadar desteklemek eğilimindeydiler. Ne var ki 3. bölümde tekrar tartışacağımız gibi bu yorum biçimi 1980 sonrasında askeri rejimin burjuvazinin ekonomik programına tartışmasız angaje oluvermesi ve hatta ortaya çıkan otoriter siyasi modelin burjuvazinin 1970'li yılların sonunda somutlaşan özlemleriyle tam uyum içinde olması gibi olguları açıklama imkanından yoksundur. Burada özetlediğimiz yaklaşım biçimi biraz köşeli bir ifadeyle Osmanlı-Türkiye toplumları için bürokrasiyi neredeyse ebedi bir yönetici sınıf olarak görür. Ancak bu konumunu daima burjuvaziden gelen saldırılara karşı korumak zorunda kalan bir yönetici sınıf. Bu tezin ciddi güçlüklerle karşı karşıya olduğunu vurgulamak gerekiyor. Güçlüklerden biri bürokrasi ile burjuvazi arasındaki ilişkilerin tarih boyunca değişen biçimlerinin algılanamamasından doğuyor. Klasik Osmanlı bürokrasisinin ana çabalarından biri sözü geçen kurancıların yorumlarına göre kendisine rakip olabilecek ve farklı mülkiyet ve servet birikim biçimlerinden kaynaklanan ekonomik güç odaklarının oluşmasını mümkün mertebe engellemek idi. Aynı yönetici sınıf nasıl oluyor da 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde tüm iktisat tarihçilerinin gösterdiği gibi yeni oluşmakta olan Türk burjuvazisini besleyip desteklemeyi misyon edinecek ve dolayısıyla Osmanlı devlet sınıfı ile tamamen zıt bir ilişkiler bütün içinde olacaktır. Açıktır ki bu iki farklı tarih dönemi içinde tek bir toplumsal sınıftan, hele hele aynı ve değişmeyen bir yönetici sınıftan söz etmek imkansızdır. Aynı bağlamda bu kuramın 1971 ve 1980 dönemeçlerinde askeri rejimlerin burjuvazinin ekonomik ve siyasi taleplerinin icracısı görevini nasıl olup da üstlendiği sorusunu yanıtlayamadığına yukarıda değindim. Bir diğer ve temel güçlük daha tanımlama döneminde ortaya çıkıyor. Çağdaş bürokrasiyi sadece bir toplumsal sınıf değil, aynı zamanda Türkiye toplumunun yönetici sınıfı olarak gören yaklaşımların bu stratejik kategoriyi yani bürokrasiyi doğru dürüst tanımlamamış olmaları son derece ilginçtir. Kimdir, nedir bu bürokrasi? Bizim toplumsal tabaka tanımımıza uygun bir sınıf tanımı yaparak bunların sadece devlet memurlarından oluştuğunu mu kabul edelim? Öyleyse daima ya iktidarda olmuş ya da iktidarın en yakın rakibi olmuş bulunan ve liberal sol okulun çoğu partizanlarına göre 1980'de yine iktidara gelmiş bulunan bu sınıfın son 10 yıldaki hikayesi tarihte benzeri görülmemiş bir toplumsal ve toplu intihar olayı değil midir? Maaşları hızla aşınarak giderek büyük kentlerin gecekondu semtlerine sürülen ve proletaryanın hayat tarzına ve tüketim normlarına mahkum edilmekte olan memur kitlesinin yani bir sınıf olarak iktidarda olduğu iddia edilen bürokrasinin hali pür melalini nasıl açıklayacağız? Belki de bu tanım fazla dardır. Memurlara ek olarak serbest meslek sahibi profesyonel kadrolar veya genel olarak intelijensiya da bürokratik sınıfa dahil edilmeli midir? Veya bu tanımlar fazla geniştir ve bu sınıfa 1950 dönemecine kadar toplumsal kökenleri ve ideolojik yönelişleri ne olursa olsun sadece siyasi kadrolarla sınırlamak daha uygun olacaktır. Ya 1950'den sonra? Belki de sonraki dönemlerde bu yönetici sınıf yani bürokrasi sadece belli ideolojik yönelişleri, devletçilik gibi olan veya sadece belli politik bağlantıları, CHP'liler veya askeri rejimlere hizmet edenler olanlardan ibaret kaldı. Biraz daha daraltsak ve bürokrasiyi albay ve üstü rütbedeki askerlerden veya sadece darbe yapan askerlerden oluştursak ne olur? Franco darbesinin Los Cuadros generali gibi bizim de 1980 yılında 5 generalimiz olmadı mı? Bir sınıf olarak bürokrasi kuramına angaje olanlar bu sınıfı hiç sevmediklerine göre ve bütün amacımız darbeleri ve darbecileri dolaylı biçimde aşağılamak ise, belki de hedefi iyice daraltıp 5, 50 veya 500 kişilik bir askeri darbeci bürokrasi senaryosuyla sınırlamak en uygun yol olmaz mı? Bu tür sorular çağdaş bürokrasiyi toplumsal dönüşümlerin en belirleyici aktörlerinden biri olarak gören tüm siyaset bilimcilerin çalışmalarında yanıtsız kalmakta, hatta ortaya dahi atılmamaktadır. Açıkça söylemek gerekirse bu derecede gevşek bir yöneten sınıf olarak bürokrasi tezine bağlanmaktansa, bazı adamlar arada bir silah zoruyla gelip devleti işgal ediyorlar, dilediklerini yapıp canları istince çekip gidiyorlar demek ve bu geliş gidişlerin ayrıntılı hikayesini anlatmak çok daha öğretici ve en azından daha az zihin karıştırıcı olacaktır. Türkiye'de yönetici sınıf sorunsalına egemen olan bazı yaklaşımların, özellikle bürokrasiyi Türkiye toplumunun yönetici sınıfı olarak ele alan yorumların eleştirisini yapmakla yetinemeyiz. 20. yüzyıl Türkiye'sinde toplumsal sınıflarla devlet arasındaki ilişkileri açıklayan olumlu bir açıklamayı da ortaya koymak zorundayız. Yakın geçmişe ilişkin ayrıntılı tartışmaları sonraki bölümlere bırakarak devlet-burjuvazi ilişkileri üzerinde alternatif ve bizce çok daha verimli bir açıklamanın ana çerçevesi, imparatorluğun çöküşüne tekabül eden ve devletin görevi özelliğinin genişlediği dönemde devlet çarkına el koyan küçük burjuva kökenli kadroların zaman içinde burjuvalaşması ve devletin ekonomik bakımdan egemen bir sınıflar bloku tarafından giderek fethedilmesi süreçlerine dayandırılmalıdır. Bu fetih aşamasının tamamlanma tarihi 1950 seçimleri değil, CHP'nin içinde uygun dönüşümlerin tamamlandığı ve işçi hareketiyle sosyalist partilerin dışlandığı bir çok partili rejime geçişi temsil eden 1946-47 yıllarıdır. Şüphesiz ki sonraki yıllarda burjuvazinin devlet üzerindeki egemenliği iniş ve çıkışlar gösterecektir. Küçük burjuva radikalizmi ve nadiren de olsa sosyalizm, burjuvazinin ideolojik ve siyasi hegemonyasını zaman zaman ciddi olarak tehdit edebilecektir. Askeri darbeler ülkeyi komünizm ve anarşiden kurtarmak ve özel teşebbüs ve yabancı sermaye için yeniden çekici hale getirmek amacıyla da yapılsa, her darbe sermaye için devlet mekanizmasını denetlemeyi sağlayan kanalların yeniden oluşturulması zorunluluğunu getirir. Hatta bazen devletin yeniden fethinin gerekli olduğu kriz dönemleri gündeme gelebilir. Üçüncü bölümde tartışılacağı gibi 1978-79 ve belki 1960 bu tür iktidar bunalımını temsil eden yıllar olarak yorumlanabilir. Bu alternatif açıklamanın güçlüklerle dolu olduğu ve herkesçe kabul görmeyeceği muhakkaktır. Ne var ki Türkiye'nin bu yüzyıl boyunca yaşadığı karmaşık süreçlerin yönetici sınıf olarak bürokrasiden ibaret basit bir hikayeyle açıklanamayacağı herhalde kabul edilmelidir. 4. Sınıf çözümlemeleri için bazı yararlı ipuçları. Maddeci tarih görüşüne dayalı sınıf çözümlemeleri zaman zaman kuramsalcı bir metodolojik sapmaya saplanma eğilimindedir. Bundan kastettiğim şudur. Daha önceden oluşturulmuş kuramsal bir senaryonun içinde toplumsal sınıflar rolleri önceden belirlenmiş soyut aktörler olarak tarih ve toplum sahnesinde yer alırlar. Bunlara belli tavırlar, tutumlar, tepkiler atfedilir. Ampirik tarihsel malzemede bunları doğrulamak ve kanıtlamak amacıyla oldukça selektif ve gevşek bir biçimde kullanılır. Ortaya ilginç bir hikaye çıkabilir, ancak aynı derecede ilginç ve tamamen farklı bir hikayenin inşası da mümkündür. Bunlardan hangisinin geçerli, daha aydınlatıcı ve daha doğru olduğunu anlamamıza imkan verecek ölçütler, göstergeler, kanıtlar genellikle ortaya konmaz ve tartışılmaz. Bu inceleme, öyle umuyoruz ki bu metodolojik sapmadan kurtulabilmiştir. Bu doğrultuda, yani sınıf çözümlemelerinin metodolojik sorunları üzerinde işe yarayabilecek bazı ipuçlarını burada kısaca tartışmakta yarar olabilir. Bir kere dinamik sınıf çözümlemelerinin belli bir sınıf anatomisine dayanması gerektiğini, farklı bir ifadeyle tutarlı bir kavram çerçevesi olmadan gevşek bir biçimde kullanılan sınıf terminolojisinin fazla aydınlatıcı olamayacağını tekrar vurgulayalım. Sınıf çelişkilerinin ekonomik çerçevesini oluşturan bölüşüm ilişkileri bu kavramsal çerçeveye dayanarak incelenmelidir. Bu bağlamda en yararlı ilk yaklaşım, bölüşüm çözümlemelerinin sözü geçen sınıf dualitelerine dayalı temel bölüşüm ilişkileri ve artığın yeniden paylaşımını yansıtan ikincil bölüşüm ilişkileri arasındaki kavramsal ayrıma dayanmalarıdır. Bu ilk yaklaşım ekonominin tümünü kucaklayan, birikim süreci içinde bu farklı düzlemlerin nasıl eklemlendiğini ortaya koyan bir ek çözümleme ile tamamlanmalıdır. Temel ve ikinci bölüşüm ilişkilerine ait nicel göstergelerin inşası bu bağlamda önem taşır. Bu tür ampirik girdilerin var olması, toplumsal sınıf, tabaka ve grupların göreli ekonomik durumlarında meydana gelen değişikliklere ilişkin spekülatif savların ortaya atılmasına engel olacaktır. Bölüşüm değişiklikleri genellikle sınıf ve grup tavırlarının oluşmasında önem taşıyan etkenlerin başında yer almakta ise bu konudaki bilgilerimizin mümkün mertebe zaman içinde karşılaştırılabilir biçimde sistemleştirilmesinin önemi ortadadır. Doğrudan doğruya birikim sürecinin, sınıf mücadelelerinin ve bu süreçleri etkilediği ölçüde devlet politikalarının bölüşüm dinamikleri üzerindeki etkilerini ayrıştırmak çetin bir görev olarak karşımıza çıkar. Bu çalışmanın ileriki sayfaları, özellikle ikinci bölüm, bu doğrultuda bir çabayı yansıtıyor. Siyasi iktidardan kaynaklanan değişkenlerin, yani iktisadi ve sosyal politikaların yansımalarını saptayabilmek ve bunları sınıf konumları bakımından değerlendirebilmek için bu kararların hangi mekanizmalar içinde oluştuğunu ve uygulandığını derinliğine kavramak zorundayız. Bu, formel kanalların saptanmasının ötesine giden bir araştırma gündemini oluşturur ve çeşitli grupların siyasi karar alma sürecine nasıl nüfuz ettiklerini, somut örnek olaylar içinde tekil kararları nasıl etkilediklerini veya belirlediklerini incelemeyi gerekli kılar. Böyle bir araştırmaya yönelmeden sınıf-devlet ilişkileri üzerinde yukarıda eleştirdiğim türden gevşek savları doğrulamak veya reddetmek imkansız olur. Üçüncü bölüm, burjuvazi devlet ilişkilerini böyle bir yaklaşım içinde ele almaktadır. Sınıfların ve toplumsal grup tabakaların içsel tarihi üzerinde, bunların günlük mücadelelerine, hayat koşullarına ilişkin olarak her türlü ampirik ve olgusal malzeme kullanılabilmeli. İstatistik ve veya anket denkitlerine uyum koşulu arama lüksünden vazgeçilmelidir. İktisatçıların sosyolojik ve antropolojik alan çalışmalarının uzaklıkları, ampirik araştırmaların ustaları olan toplum bilimcilerin ise örneğin bölüşüm dinamiklerine yönelen iktisadi incelemelerden kopuklukları çok ciddi sorunlar olmaya devam ediyor. Sözlü tarihten, edebiyattan veya basından kaynaklanan ve pek de el sürülmemiş geniş bir alan toplumsal tarih araştırıcılarını beklemektedir. Bu incelemenin 3. ve 4. bölümlerinde bu tür malzemeyi sınırlı ölçülerde de olsa kullanmaya çalıştım. Sınıf terminolojisini kullanmayı seven çok sayıda toplumsal bilimcinin, halk sınıflarından gelen edebiyatçılarımızın ürünleriyle ilgilenmemeleri ne büyük bir ayıptır. Sayısı hiç de az olmayan bu yapıtların bir bölümü, benim için Türkiye köylü ve işçi sınıflarının içsel tarihi, günlük mücadeleleri üzerinde kim akademik çalışmadan daha değerli malzeme taşımaktadır. Bunları bu çalışmada açıkça kullanmayı beceremediğim için hayıflanıyorum. Son olarak, Türkiye'de toplumsal bilimin belki de en spekülatif alanı olan sınıf ideolojileri üzerindeki incelemelere kısaca değinmek yararlı olabilir. Türkiye'de ideolojik konumların çok renkli bir çeşitlilik ve hareketlilik içinde olduğunu ve değiştiğini ve bu oluşumları saptamanın ve çözümlemenin çok güç olduğunu söylemek herhalde mümkündür. Bu yüzyıl boyunca Türkiye'deki kültür, fikir ve siyaset hayatının araştırıcıya bu alanda oldukça zengin ham madde sağlayacak özellikler taşıdığını düşünüyorum. Eksik olan bu türden ham malzeme değil, bireysel ve kurumsal görüş, tavır ve davranışlarla belirli toplumsal sınıf ve grup tabakalar arasındaki bağlantıları kuracak, ideolojinin farklı dilimleri arasında ayrım yapabilecek, veya görünüşte bütünlük taşıyan bir doktrini farklı ideolojik ögelerine ayrıştırabilecek kuramsal ve metodolojik araçlardır. Bu doğrultuda çok dikkatli ve ince bir çaba içine girmedikçe burjuva, küçük burjuva ve işçi sınıfı ideolojileri ve resmi, egemen, bürokratik ideolojiler üzerinde söylenen ve yazılanlar en iyi olasılıkla başlangıç hipotezleri, en kötü olasılıkla da içeriksiz, spekülatif savlar olmanın ötesine geçemezler. Çalışmamızın 3. ve 4. bölümlerinde sınıf ideolojileri alanına amatörce bir giriş yapıldı. Oradaki saptamalar bu çok karmaşık sorunlar üzerinde düşünme ve tartışmaya dönük bir davet olarak yorumlanmalıdır. O kadar. 2. bölüm. Sınıflar arası ve sınıf içi bölüşüm ilişkileri. Bu bölümde yakın geçmişte Türkiye'de bölüşüm ilişkilerinde meydana gelen değişmeleri nicel göstergeler inşa ederek inceleyeceğiz. Bu incelemeyi 1970'li yılların sonundan başlayarak 1980'li yıllar boyunca süren iktisadi kriz, 12 Eylül ve ANAP dönemlerinde sınıflar arası ve kısmen sınıf içi gelir dağılımındaki değişmeler açısından yapıyoruz. Çözümlemenin dayandırıldığı kavram çerçevesi tartışıldıktan sonra temel bölüşüm ilişkilerindeki değişmeler, ücretli emek, sermaye ve köylülük tüccar sermayesi ikilikleri içinde ele alınıyor. Daha sonra ikinci bölüşüm ilişkileri, artığın yeniden paylaşımını ve burjuvazi içi bölüşüm süreçlerini temsil eden göstergeler kullanılarak çözümleniyor. 1980'li yıllarda gelir dağılımında emekçi sınıflar aleyhinde meydana gelen değişmelerin, devletin bölüşüm süreçlerine yaptığı bilinçli müdahaleler sonunda gerçekleştiği, ayrıca iktisat politikalarının burjuvazinin iç bölünmeleri bakımından da tarafsız olmadığı bu çözümlemeler içinde ortaya konacak. Göreceği gibi devlet politikaları ayrıca farklı mekanlarda oluşan bölüşüm dinamiklerini birleştiren genel çerçeveyi de oluşturmaktadır. Bir kavram çerçevesi. Önceki bölümde maddeci tarih görüşüne dayanan bir toplumsal sınıflar, tabakalar, gruplar sistematiğinin bölüşüm ilişkileri çerçevesine nasıl intikal edeceğini kısaca ortaya koymuştuk. Kısaca yineleyelim. Belirli üretim ilişkileri, dolaysız üreticiler tarafından yaratılan artığa el koymanın belirli mekanizmaları tarafından tanımlanır. Artığa el koymanın özel biçimleri, böylece temel, asli bölüşüm ilişkilerini oluşturur ve bu ilişkiler her belli biçim içinde artığa el koyan, sömüren belirli bir sınıfı, artığı üretmiş olan bir diğer dolaysız üreticiler sınıfı ile karşıt duruma getirir. Farklı bir deyişle, bir toplumsal sınıf sadece ve sadece artığa el koymanın belli bir biçimi içinde yer alan diyalektik karşıtı tarafından tanımlanabilir. İkincil, tali bölüşüm ilişkileri ise esas olarak artığın egemen sınıfların alt grupları, ara tabakalar arasında yeniden paylaşımı ile ilgilidir. Benzeri bir yeniden paylaşım, değer aktarımları biçiminde sektörler, endüstriler, iktisadi faaliyetler arasında meydana gelir ve bu iki süreç bazı hallerde iç içe girer.